Ayrım 18. Sen kimsin? Çiğdem Anat. Sayfa 188. Alev. Çakır koşa koşa yarım bıraktığı bir iç partisine gitti. En sıkı bir iç arkadaşı Şule'nin babasıydı. Kül yutmadığını zanneden emniyetçi baba kafasını boş şeylere yormaması için kızını da bir iç kulübüne kaydettirmişti. Şule birkaç yıla babasının ustalığını yakalamış, oyunun vazgeçilmezleri arasına girmişti. Bir işteki vazgeçilmişliğinin yanında diğer güzellerin kaderini paylaşarak Çakır'ın tezgahından geçmişti. Zamparaya öylesine tutulmuştu ki onu kaybetmemek uğruna babasını hiçe sayarak taleplerine boyun eğmişti. Yıllar içinde Şule kaçamak sevişmelerinden yoruldu. Çakır'ın ulaşılmazlığıyla beslenen hayranlığı azaldı. Başkalarına gözü kaymaya başlayınca sevgililikleri bitti. Ortak çevirdikleri uyuşturucu içinde ise iki ayrılmaz parça haline geldiler, kenetlendiler. Bir içi sürdürmek için babasıyla birlikte Çakır'ın gelmesini bekliyorlardı. Baba tuvaletteyken Çakır geldi. Neden geciktiğini, ne olup bittiğini hızla kısaca anlattı. Şule, Alev'den de yakayı sıyıramadın dedi. Oyuna oturdular. Çakır'dan ve dert ortağından yeterince akıl alan Alev, sinirlerini bozan İnce'yi arayıp evine gitti. Kocasının kaderi söz konusuydu, kıskançlığın, rekabetin sırası değildi. Güçler birleştirilmeliydi. İnce uykusuzluktan kan oturmuş gözleri, asabiyetten titreyen elleriyle kapıda karşıladı onu. İki kadın bir ağızdan, "Nedir bu başımıza gelen?" diyerek kucaklaştılar. Hemen birer konyak koyup içmeye yarenlik etmeye başladılar. Aynı adam için üzülmek, endişelenmek, aynı elem, aynı tasa el ele vermelerine yetti. Birbirleriyle ömür boyu kan davası sürdüren akrabaların, aileden biri yabancı kurşunla öldürüldüğünde cenazede sarmaş dolaş gözyaşı dökmelerinden sonra kan davasını unutmaları, ölenin ardından helvayı sırayla kavurmaları, katile karşı ortak intikam yemini etmeleri gibi iki kadın da Kerim'in gözaltına alanlara karşı hınç büyütüyorlardı. Avukat İnci'nin aklı selim konuşması beklenirken o keskin siyasi yorumlarıyla gerilla üslubunda diş biliyordu polise, savcıya, hakime. Gerillalar haksızlıklara, adaletsizliklere karşı kendilerini feda ederlerdi. İnci de Kerim'e reva görülen muameleye karşı mesleğini kaybetmeye, cezaevine girmeye hazırdı. Alev'in hayranlığını, takdirini kazandı. Alev, Kerim'i çok mu seviyorsun? İnci Kerim'e bile söylemediğini söyledi. Evet, çok seviyorum. Alev başını öne eğerek, neden çok seviyorsun? Çünkü o çok dürüst, vicdanlı bir insan. Seninki aşk mı, sevgi mi? Onun dürüstlüğüne, vicdanına aşık oldum. Ona aşkımı hiç söylemedim, inan. O da bana söylemedi. Kocam da sana aşık mı? Sen de biliyorsun bunu. Ama sen onu bırakmadığın sürece o da seni bırakmayacak. Benim onu bırakmamı mı bekliyorsun? Hayır, onu benim sevdiğimden daha çok sevmeni bekliyorum. Çocuğunuz var, boşanmanızı istemiyorum. Alev ağladı. O gece rakibinin koltuğunda uyuyup kaldı. İnci'nin kocasıyla aşkını gurur mesele yapamayacak diyen suçlu hissediyordu kendini. Çünkü o başka erkeklerle aşksız ilişkilerini pervasızca sürdürürken, evliliğinin temellerini yıkarken, oğluna belirsiz muhtemelen acılı bir gelecek hazırlarken, başka bir kadının evliliğini kurtarmak için geri çekilmesi suçluluk duygusuyla ezilmesine neden oluyordu. İnci yerine başka olsaydı onları boşaltmak için elinden geleni ardına koymazdı. İnci ise bir aileyi kurtarmak için uğraşıyor, çocuğunun annesi ya da babası büyümesi için aşkını feda ediyordu. İnci üçünün bildiği gerçeği daha fazla saklayamamıştı. İtirafıyla rahatlamış, hiç ödün vermediği dürüstlüğünü göstererek özbenliğine duyduğu saygıyı kuvvetlendirmişti. İki kadın uykularında bile iç hesaplaşmalarını yaparken Fırat'ın eskiden bu yana bağlantıyı sürdürdüğü savcıya sözü geçti. Çakır'ın açtığı para muslukları da çalıştı ve Kerem sürpriz şekilde serbest bırakıldı. Alev ile İnci son sürat emniyete gittiler. İki kadın yan yana heyecandan sesleri titreyerek sevdikleri erkeği beklediler. Kerem emniyetten çıktığında ikisini gördü, duraksadı. İkisine doğru yürürken yüzlerine ayrı ayrı baktı ve önce İnci'yi kucakladı. O an Alev'in dosttan düşmana döndüğü, acının öfkeye, ezikliğinin intikama dönüştüğü andı. Bazı anlar vardır. Varlığınız yokluğa karşı daha iyidir. Yok olmak daha az ızdırap verir. An o andı. Alev asfaltın altına girmek, gökyüzüne savrulmak, emniyetin duvarlarına kafasını vurarak parçalanmak, yoldan geçen arabanın çarpmasıyla başka dünyaya fırlatılmak, ölmek istedi. Kıpırdayamadı. Kerem İnci'nin sarıldığı boynunu, öptüğü gözlerini, tuttuğu ellerini bıraktıktan sonra Alev'in omzuna hafifçe dokunarak yanaklarından öptü. İnci Alev'in koluna girerek, "Hadi bana gidelim, özgürlüğünü kutlayalım," dedi. Arabaya bindiler, direksiyonu Alev geçti, rakibi arkaya, kocası öne oturdu. Yol boyunca Kerem'in yüzü arabanın arkasına dönüktü. Başına gelenleri detaylarıyla İnci'ye anlattı. Rakibinin eve geldiklerinde Alev, "Siz konuşun, ben çok yorgunum, eve gidip uyuyacağım," dedi. İnci'nin gel ısrarına karşı kocası sesini çıkartmayınca gaza bastı, uzaklaştı. Tekmelenmekten bitap düşmüş köpek yavruları sersemliğinde salonda küçük sığınağına, koltuğuna gömdü başını. Uyanmamak üzere uyudu. Uykuyla kaçmak istedi her şeyden ve kendinden. Sabah uyandı, Kerem yatak odalarında yatağın bir kenarında kıvrılmış uyuyordu. Alev duş yaptı, giyindi, kahvaltı sofrasını hazırladı. Ağzına tek bir lokma atmadan evden çıktı. Kaldırımdan, asfalttan, yokuşlardan yine çıka yürüdü. Sokaklar, caddeler, semtler geçti. İstanbul Boğazı'nın kenarında Emirgen Çay Bahçesi'nin karşısındaki banklardan birine oturdu. Lodos saçlarını dağıtıyordu, saçları yüzünü kapatıyordu. Sessiz sessiz ağlarken, bağırarak ağlamaya, bağırarak ağlarken, katılmaya, katılırken kusmaya başladı. Boğaza eğildi, ellerini denize soktu, yüzüne su çarptı, saçlarını ıslattı, gözlerini kapattı. Yoldan geçen bir köpek bacaklarına sürüldü, irkildi, dikildi. Emirgen Çay Bahçesi'ne girdi, bir acı Türk kahvesi sipariş etti. Diğer masalardaki öğrencilere baktı. Üniversite öğrencileri birbirlerini ta gözlerinin içine bakarak konuşuyorlardı. Henüz gizleyecekleri anılar biriktirmemişlerdi. Henüz ortama göre değişik roller oynamayı öğrenmemişlerdi. Henüz taşıdıkları tek bir kimlikle arkadaşlık kuruyorlardı. Büyüdükçe kaç kimliğe bölüneceklerini bilmeksizin. Başka masalardaki yaşlılara baktı. Son demlerinde kimse eyvallahı kalmayan ve nihayet kendilerini ortaya olanca halleriyle koymaktan çekinmeyen, etrafın lafına sözüne aldırmayan, bir fincan kahveyi höpürdeterek içmenin tadına varan, yaz sonu güneşine ağrıyan kemikli kollarını tutan yaşlılar, boğazı ilk defa görenlerin büyülenmişliğinde yüzlerini denize çevirmişlerdi. Alev ne yaşlıydı ne de genç. Buradan da kaçmalıydı ama nereye? Yıldırım hatırladı birbirlerine yastık fırlatarak güldükleri otel odasını. Kendisine en çok benzeyen erkeğin ortadan kayboluşunu geçirdi zihninden. Yıldırım'ın numarasını telefon hafızasına kaybetmişti. Tuşa bastı, telefonu sekreteri açtı. Yıldırım toplantıdaydı. Patronun müsait zamanında randevu verebilirdi. Alev randevu tarihini beklemeliydi. Şirketin adresini ise alabilirdi pek tabii. Alev şirketin adresini alır almaz taksiye atladı. Şirketin güvenliğinden bir manevrayla geçti. Yıldırım kapısına dayandı. Şule karşısındaydı. Çakır'ın ofisinde kafası yarıldığında karşısına çıkan, kendisini ambulansla hastaneye kaldıran kadının burada ne işi vardı? Şule, "Çakır benim nişanlım. Önce bunu bil, sonra istediğini söyle," dedi. Alev, "Sen kimsin? Hiç anlamadım. Ne işin var burada?" diye sordu. "Çalışıyoruz. İşim bu, sekreterim." "Çocuk mu sandın beni? Masal okuyorsun." Şule soğukkanlıkla Alev'i atlatmaya uğraşırken Yıldırım müşterisini geçirmek üzere kapısını açtı. Gözlerine inanamadı. Şaşkınlığını çabuk toparlayarak, aşırı tepki vermeden, eski bir arkadaşını görmüşçesine sevecen davranarak Alev'i odasına davet etti. Yıldırım, Alev. Yıldırım karısına gizemli yüzünü gösterdiği için, baharda içindeki gizli köşelerde saklanan fanfatel dişiyi ortaya çıkardığı için rahatlamıştı. Yıldırım evliliğin katı kurallarını yıktıklarını, kirişi kırdığını, başkaları rahatça takılabileceğini düşünüyordu. Üstelik Almanya'daki gecelerinde evlendikleri gece seviştikleri kadar zevk almıştı. Demek ki farklı yabancı bedenlerle temas, pornografik oyunlar evliliği de besliyordu. İçi huzur dolmuştu. Türkiye'ye döner dönmez işe koşturdu. Tam hesaplara yoğunlaşmışken aklın uzak köşesine düşen Alev'i karşısında buldu. Tabii kapıya dayanılacak en yanlış zamandı. Temaslarda zamanlama önemliydi. Bir gece önce bedensel tatmine ulaşan birini baştan çıkarmak zordu. Alev bunu bilemezdi ve onu zaten dokunarak gevşemekten öte saçmalayarak konuşmaya, çocukmuşçasına muamele görmeye ihtiyacı vardı. Yıldırım'la yastık savaşı yapmak, gülmek, canı acıyınca ağlamak onu rahatlatırdı. Hiç sormadan koltuklardan birine oturup sehpadaki stres topunu Yıldırım'a fırlattı. Top ikisinin elleri arasında gitti geldi, gitti geldi. Çok güldüler. Top yanlışlıkla kafasına çarpınca Alev anında katılarak ağlamaya başladı. Bazı insanlar ağlarken çirkinleşir, bazıları güzelleşirdi. Alev güzelleşiyordu. Biriken kirlerini akıtıyor, arınıyor, yüzü ışıldıyordu. Kalbin değmediği bedenlerin bıraktığı ağır kokulu, hazmedilemeyen tortu gözyaşlarıyla eriyordu. Tortu biriktiren ve tortuyu temizlemeyip karşılıksız kırık sevdaların içine gömen Bazı anneler kızlarını büyütene kadar erkeklerden sakınırdı. Aşk yoksa seks yok. Aşksız seks yaralar. Yaralar kalbe yük bindirir. Yaraları kapatırken duygular zedelenir derdi bazı anneler. Alev'in annesi ise tortu bile biriktiremeden, kaçamak sevişmeleri aklına getirmeden, kocasına boyun eğerek yaşlanan annelerden. Kızına öğretememişti. Aşksız sevişmelerin hırpalayacağını annesi de öğrenemeden yaşlanmıştı. Kocasıyla aşkla aktığını varsayarak diğer erkeklerin hayalini dahi kurmamıştı. Alev ise tersine sevdiği eşiyle sevişemeyip başka erkeklerin şehvet girdabına kapıldığından kalbinde toplanan tortu damarını tıkıyordu. Ağlayarak tıkanan kalbini rahatlatabilir miydi? Ağlayan kadınlar erkekleri sakinleştirir, duygusallaştırır, merhamet uyandırırdı. Yıldırım ağlayan Alev'i teskin edebilmek için kucakladı, sırtını sıvazladı, ıslak yanaklarından öptü. Bu aklı bozuk kadın alışkanlık yapacak cinstendi. Evde kediyle büyüyen çocuklar hırçınlaşıp tırmalayabilen kedilerin kollarında bıraktığı tırnak izlerinden şikayet etmezler. Ayaklarına sürünen oyuncaklarının hırıltılarından vazgeçmezler. Kedilerine dokunmadan, hayvanla boğuşmadan gevşeyemezlerdi. Alev Yıldırım'ın ölen kedisinin yerine mi geçecekti? Sırtını, karnını, bacaklarını okşadığı kadının ruhuyla kendi ruhu kenetleniyordu. Birlikte uyumak, uyanmak, yataktan çıkmamak, diğer insanları unutmak hayaline kapılan Yıldırım'ın başı koltuğa düştü, gözleri kapandı, rüyaya daldı. Alev'in birkaç gündür yerinden oynayan sinirleri yatıştı. Ağlamaktan yorulan hırçınlığını bağırarak atan yorgun düşünce uyuyan çocukların yumuşak başlığındaydı. Kendini yine yabancı bir erkeğin kollarına bırakarak rüyasına ortak oldu. Şöyle odaya girip ikisini sarmaş dolaş uyur görünce telaşlandı. Kokain mi çekmişlerdi? Masayı, yeri, tuvaleti, üst başlarını teftiş edip kokain tozu aradı, bulamadı. İkisini ceplerini karıştırdı. Hap mı almışlardı? Çakır'ı aradı, durumu anlattı. İki acı kahve söyledi. Patronu omzundan sarsarak uyandırdı. Yıldırım hiç rahatsızlık hissetmeden doğruldu, kucağındaki dişi kedisini öperek uyandırdı. İkisi de sekreteri yok sayarcasına, evlerinde sabah uykusundan kalkmışçasına mahmurdular. Çakır, Alev'in başka birinin kollarına atlamasını hemen namus davası haline getirdi. Kendisinin ve Kerem'in erkekliğini yerde bırakamazdı. Tekrar arayarak, ya o kahveyi hemen odadan çıkar ya ben oraya geliyorum, dedi Şule'ye. Şule odanın ortasında yüksek sesle, Çakır geliyor, dedi. Yıldırım, nişanlından mı söz ediyorsun? Çıkmak mı istiyorsun, diye sordu. Alev bu ortamalı sekreter bozuntusunu kendisini tehdit edip yol verdiğini anlayarak kışkırtıcı sorusuyla meydan okudu. Çakır senin nişanlın mı? Ben de tanırım da. Şule'nin altta kalmayacak kadar gözü karaydı. Evet, benim nişanlım. Sizin neyiniz oluyor? Alev bu anasının gözünün ar damarının çoktan çatladığına kanaat getirerek hemen sıvışmaya karar verdi. Aynı saatlerde Kerem İnci'nin dizlerine başını dayamış, ayaklarını koltuğa uzatmış, psikiyatrist muayenehanesini rehabilite olurcasına gevşemiş, sevgilisinin sevgisini akıtan sözlere teslim alıyordu. İnci aşkını Alev'e itiraf ettiği için vicdan yükü hissetmeyerek teslim oluyordu. Şömine başına bir büyük şarap içtikten sonraki rehavet esnasında yerdeki kuzu postuna bırakılan bedenlerin yumuşaklığında öpüşmeye başladılar. Bedenleri yıllarca sevişen çiftlerden daha çok tanıyordu birbirini. İki organın iç içe geçerken bütün dişilerin yerli yerine oturması şaşırtıcıydı. Beyinlerinin yanında vücutları da kenetlendi. İnci başını yastıklara gömerek ağlamaya başladı. Metresi olmuştu. Babasının annesini aldattığı kepazeden farkı kalmamıştı. Bir yuvayı yıkıyor, bir aileyi dağıtıyor, bir çocuğu annesiyle babasından ayırıyordu. Kerem sevgisini telaşlanarak teskin etmeye çabalarken saatler geçti, çaresiz kaldı. İnci ile ya evlenilir ya da kaçıp tamamen vazgeçilirdi. Hemen boşanmalıydı. Kerem, boşanana kadar sana bir daha dokunmayacağım. Boşanmayacaksın, eşin seni seviyor, oğlun seni affetmez. Ben yıkılan bir ev üzerine ev kuramam. Kerem onu kucakladı. Sımsıkı sarılıp ağlaştılar. Alev, Yıldırım'la ertesi gün görüşmek üzere sözleşip şirketten ayrılmıştı ki Çakır arayıp hemen ofisinde buluşmak istedi. Alev bu heybetlinin öfkesini, saldırganlığını bildiğinden duraksadı. Mafyayla baş edilmez de ofisine gitti. Çakır Alev'i hanesine aldığını, onun önüne gelenle sürtemeyeceğini, bugünden sonra adım adım takip edileceğini söyledi. Alev sükunetini kaybederek bağırıp çağırdı, koltukları, sehpaları tekmeledi, Çakır ayağa fırlayıp attığı tokatlarla, tekmelerle onu yere serdi. Yerde kıpırdamadan yatan Alev, hak ettiği cezayı çektiğini düşündü. Acıyan etik kemiği suçluluk duygusunu hafifletiyordu. Çocuğuna karşı hissettiği suçluluk duygusu çatlayan parmağından daha çok ızdırap veriyordu. Annesinden daha iyi bir anne olacağını ahdederek evlenmişti. Bugünse bir kabadayının tekmeleriyle ağzı burnu dağılırken çocuğuna annesi bakıyordu. Her türlü zulme müstahaktı. Ani bir hamleyle Hergel'in tabancasını kaptı belinden, kendi şakağını dayadı, ateşledi. Çakır en belalı rakiplerinin karşısında bile dili tutularak donup kalmamıştı. Kalbi yerinden fırladı, bacakları titredi, dizlerinin bağı çözülerek yere çöktü, gözleri kapandı. Tetiğe hiç tereddütsüz basan karının kanlara boğulduğunu, beyninin patladığını görecekti. Ciğeri delinircesine, boğazı yırtılırcasına bağırarak açtı gözlerini. Kurşun Alev'in şakağını delip geçmemiş, sekerek duvara saplanmıştı. Çakır yığıldığı yerden panter çevikliğinde fırlayıp tabancayı şuurun yerine yitiren akılsızın elinden kaptı, şarjörü duvara, yere sıka sıka boşalttı. Çakır, sen deli misin ne? Alev ses titremeden, gözünden bir damla yaş inmeden, bana hiç kimse hükmedemez, dedi. Bir şişe viski açtılar, konuşmadan uzun süre içtiler. Çakır, bana izin ver, seni himayeme alayım, senin aklın yerinde değil, dedi. Alev kabul etmedi. Belki aklını kaybediyordu ama yapabileceklerinin sınırlarını görmeden delirmeyecekti. Alev sınırlarını görmek üzere yola çıkanların çoğunun sınır boylarında yürürken kafa göz yardıklarını, sona geçmişle bağlarını koparacak ücra bir köşeye sığındıklarını, hikayelerini gizleyerek insanlardan kaçarak yaşadıklarını bilmiyordu. Alev kapıdan çıkarken, "Bir daha beni arama, ben istediğim zaman seni ararım," dedi. Çakır bir kuş beyninin kendini öldürme pahasına boyun eğmeyişine dalgın dalgın bakarak veda etti. Erkeklerle yarışa giren bu kadın ne ispatlayacaktı? Kendini lime lime harcıyordu. Alev ise kapıları vurup çıkarak rahatlıyordu. Babasının kapısını çarpmıştı, Güney'in kapısını çarpmıştı, Çakır'ın kapısını çarpmıştı, Kerem'in kapısını da çarpacaktı. Her çarpıp çıktığı kapıdan sonra dirildiğini hissediyordu. Traktörlerin çiğneyip geçtiği topraklarda boynu ezilen çiçeğin dalını doğrultup kalkması, yüzünü güneşe tutup yağmuru beklemesi onu simgeliyordu. Arabaların üzerine yürüdü caddelerde, insanları yara yara hızlandı adımları, koşuyordu, bilinmeze gidiyordu. Gözünü açtığında otobüs oğluna götürüyordu onu. Oğlunun koynuna girecek, uyanmamak üzere uykuya dalacaktı. Gencon'un kollarında boynunu bükecek, ruhunu çocuğuna teslim edecekti. Yıldırım. Alev, Yıldırım'ın düşlediği kadın değildi galiba. Yıldırım tutulamayan, dağlardan sere serpe akan, önüne gelen taşı toprağa sürükleyen, ardına bakmayan, kaynağı belirsiz çağlayan buldum sanırken, bunalımlardan bunalımlara koşan, kafa göz yaran bir çaresize mi denk gelmişti? Kavranması zor görünen kadının peşinden yakalama hırsıyla koşarken, ateşlenen heyecanı kadını beklenmedik ani teslimiyetiyle sönüvermişti. Güç sarf ederek kollarından tutup duvara dayayarak, zar zor zapt etmeyi, üzerine abanmayı hayal ettiği Alev, hevesini başını omzuna dayayıp ağlayarak kırmıştı. Savrulan saçları kucağına oturup mırmırlayan kedisinin tüylerinin yumuşaklığındaydı. Sevişme değil, uyuma dürtüsünü harekete geçirmişti. Eve girince bir kadeh konyak yerine geçen, ayak altında dolaşarak yalnızlığı unutturan, ilaç yerine tutan teskin edici yeni bir kediye ihtiyacı yoktu. Hatta tam tersi, parçalayıcı bir panterle boğuşarak, kafasını bedenini dağıtarak, dağılan parçalarına tek tek bakıp toparlayıp, parçalarından kendine benzeyen yeni bir insan yapmasına yarayacak birine ihtiyacı vardı. Belki babası da aynı ihtiyacı duyduğundan kediye benzeyen annesini panter kadına dönüştürmek için geceleri elbisesini paralayarak saldırgan atmacıya dönüşüyordu. Babasının da önce dağılmaya, sonra bildiği şekilde kendisini toplamaya ihtiyacı vardı belki de. Sobanın yanında patilerini büken, tırnaklarını geriye çeken, kıvrılacak kucak arayan birini aramıyordu Yıldırım. Yıldırım, kaplanın en çevik, en yırtıcısının evinde sessiz büyüdüğünün, uyandığının farkında ise değildi. Farkına vardığında o güne dek harcız, sıvası elinde zannettiği çatısı başına çökecekti. Bahar'ın Almanya'dan döndükten sonraki ilk işi alışverişe çıkmak oldu. Eteklerin kalçaya kadar yırtmaçlısı, bluzların meme çizgisinin dip noktasına kadar dekolte yakalısı, ayakkabıların bacak boyunu en çok uzatan topuklusu, elbiselerin bele, kalçaya, karna en sık oturan ile torbalar doldurdu. Torbaları eve bırakıp kuaföre koştu, saçlarını kızıl röflelere attırdı. Eve geldiğinde bütün parfümlerini yan yana dizdi, kasık arasına, sırtına, kalçasına, boynuna kokular sıktı. Kıyafetlerini tek tek denedi, takılarını taktı, çıkardı, taktı. Aynada farklı kadınları seyretti. En baştan çıkarıcı zilliği biçimlendirmek için saatlerini harcadı. Geçmişteki erkek arkadaşlarını bulmalıydı önce. Sevgili olmaktan kıl payı döndüğü arkadaşlarını, yenilerini tanımaya henüz cesareti yoktu. Geçmişi bulmanın yeri Facebook'tu. Kocası eve gelmeden Facebook'a katılmalıydı ki ertesi gün ofiste internetten ilk bağlantılarını kurabilsin. Yıllardır kaybettiği zamanı telafi etmeliydi. Birkaç saat harcamaya bile tahammül edemezdi. Yıldırım ise ofiste birken işlerine yoğunlaşmıştı. Sekreterinin manidar bakışlarını aldırmıyor, imalı sözlerine kulak asmıyordu. Şule hava karardı, şirket çalışanları mesaiyi tamamladığında ofiste yalnız kalıp patronun işlerini tamamlamasını beklerken ne yapacağını da bilmeksizin planlamadan Yıldırım'ın odasına dalıverdi. Odadaki CD'yi açtı, müzik sesiyle aniden yavaş yavaş soyunmaya başladı. Yıldırım biraz seyrettikten sonra "Şovun bittiyse çıkabilirsin," dedi. Şule beğenilmeyen, arzu edilmeyen her kadının duyduğu aşağılanma hissiyle zehirli akrebe dönüşüverdi. Şule, "Her türlü açığını biliyorum. Seni piyasadan silerim. Sana dokunmadım bile kızım. Hasta mısın sen? Kim hasta belli. Sen psikopatsın." Yıldırım ceketini çantasına alıp ofisten çıkarken "Kendine yeni bir iş bul kızım," dedi. Şule patronun tek lafıyla kapının önüne konabileceğini gencecik yaşında biliyordu. Aklına yine takdir ediyordu. Ya uyuşturucu işine girmeseydi, ya geleceğini kurtaracak parayı kazanmasaydı, ya patronlara yalvaracak çaresizlikte kalsaydı. O zaman ne yapacaktı? Uyuşturucu satışını aracılık etmekten beter işler yapmayacak mıydı? Hem bu uyuşturucu kimler kullanıyordu ki? Yıldırım gibi insanları hakir görüp, çiğneyip geçen, kibirlerinden yanlarına yaklaşılmayan, tatmin nedir bilmeyen, doymayan, doyurulamayan, paralarını savuranlar kullanmıyor muydu? Bu tipleri zehirlemekten, bu tiplerin paralarını almaktan neden rahatsızlık duysundu ki? Şu haline bak, elinde süt yeğenli odanın orta yerinde kalıvermişti. Yarın bu odaya da giremeyecekti. Dolabı açtı, viski çıkardı, şişeyi ağzına dayadı. Babasını, annesine karşı sergilediği mazbut kız, çalışkan kız, ekmeğini taştan çıkaran kız, mülayim kız imajını destekleyen paravan işini kaybediyordu. Hepsi bu. Şişenin üçte birini içmişti ki telefonu çaldı. Annesi telefonda boğulurcasına ağlayıp hemen hastaneye yetişmesini istiyordu. 18. ayrımın sonu, sayfa 199.